Ayrım 5. Sayfa 52. Aşağılık ve üstünlük kompleksi. Adler, aşağılık, parantez içerisinde yetersizlik duygularının çocuklukta başladığına inanmaktadır. İnsan yavrusu oldukça çaresiz ve zayıf olduğu ve hayatta kalmak için çevresindeki yetişkinlere ihtiyaç duyduğu uzun bir bağımlılık dönemi yaşamaktadır. Bu deneyim, kendisini çevresindeki daha büyük, daha güçlü yetişkinlerle karşılaştıran çocuğun aşağılık, yetersizlik duyguları geliştirmesine neden olmaktadır. Ayrıca bu erken yetersizlik duyguları, yaşam boyu sürecek olan çevre karşısında üstünlük kazanma, mükemmelleşme çabasında başlangıcını oluşturmaktadır. Adler'e göre üstünlük, yetkinlik çabası, yaşamdaki temel yönlendirici güçtür. Bu nedenle insanların yaptığı hemen her şey aşağılık duygularının üstesinden gelmek için tasarlanmaktadır ve bu şekilde bir üstünlük duygusu oluşturmaktadır. Ancak aşağılık duyguları bazı kimselerde şu veya bu nedenle aşırı bir boyut alabilir. Sonuç abartılı güçsüzlük ve yetersizlik duygularıyla tanımlı bir aşağılık kompleksidir. Adler, çocuklukta yaşanan ve aşağılık kompleksine yol açabilen 3 engel tanımlamıştır. Organ kusurları, şımartılma ve yetersiz ilgi, parantez içerisinde ihmal. Bireyin doğumla birlikte sahip olduğu zayıf ya da yetersiz işlev gösteren organlar, çarpıcı başarılara yol açabilecekleri gibi, kişi ödünleme çabalarında başarılı olmadığında aşırı düzeyde aşağılık, yetersizlik duygularına da neden olabilirler. Kusurlu fiziksel organlarla dünyaya gelen bir çocuk, psikolojik yetersizlik duyguları geliştirebilir. Ciddi hastalık veya fiziksel özür güçsüzlük duygularına neden olmakla birlikte, her zaman psikopatolojiye neden olmayabilir. Eğer kişi akılcı bir biçimde zorlukları yenmeye çalışırsa, diğer insanlar kadar başarılı olabilir. Ancak organ zayıflığı temelde zorluklar yarattığından, anne baba çocuğun üzerine daha çok düşer, bu da aşağılık duygusuna yol açabilir. Diğer yandan şımartılmış çocuklar, yaşamdaki güçlüklerin üstesinden tek başlarına gelmelerinin mümkün olmadığına inanır ve derin yetersizlik duyguları geliştirebilirler. Çünkü neredeyse her zaman başkaları bir şeyleri onlar için yaptığından kendi yeteneklerine güvenmeyerek yetişirler. Anne babanın ilgisizliği de aşağılık kompleksine yol açabilir. Çünkü ilgi görmeyen çocuklar istenilmediklerini hisseder ve yaşamlarında yaralı olma ve diğerlerinin saygı ve sevgisini kazanma yeteneklerine güvenmezler. Çocuklukta yaşanması muhtemel bu 3 engel yetişkinlikte ortaya çıkabilecek nevrozlarda çok önemli bir rol oynayabilmektedir. Aşağılık duygularına yol açan koşullar, her ne olursa olsun bir kimse buna aşırı ödünleme ile tepki verdiğinde ortaya çıkan durum üstünlük kompleksidir. Üstünlük kompleksi bir kimsenin fiziksel, entelektüel ya da sosyal becerilerini abartma eğilimini içerir. Aşırı ödünleme, her durumda ısrarlı yetersizlik duygularıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkmanın abartılmış halidir. Buna bağlı olarak üstünlük kompleksine sahip bir kimse, kendini beğenmişliğe, kibirliliğe, ben merkezliliğe ve alaycılığa eğilimli olacaktır. Böyle bir birey ancak başkalarını aşağılayarak kendini değerli hissedebildiği için kendini kabul düzeyinin oldukça düşük olduğu izlenimini yaratır. Adler, üstünlük ve aşağılık kompleksinin birbiriyle ilişkili olduğunu ve aşağılık kompleksinin bulunduğu bir vakada az çok gizli bir üstünlük kompleksine de rastlanabileceğini ve benzer bir biçimde üstünlük kompleksine sahip bir kişi tüm boyutlarıyla incelendiğinde her zaman az çok gizli bir aşağılık kompleksiyle yüz yüze gelindiğini ifade etmiştir. Adler örnek olarak üstünlük kompleksine sahip sorunlu, küstah, kendini dev aynasında gören, kavgacı ve geçimsiz bir çocuğun gerçekte olduğundan daha büyük görünmek istediğini ve aslında öfke nöbetleriyle başkalarına hükmetmeye çalıştığını belirtmektedir. Bunun nedenini ise amaçlarına ulaşacak kadar güçlü olduğundan emin olmayışına bağlamaktadır. Böyle bir çocuk aslında kendisini başkalarından aşağı düzeyde hissetmektedir. Adler'e göre böyle çocuklarda bir aşağılık kompleksi ve bunu yenmek özlemi vardır. Böyle bir çocuk açıkça sergilediği üstünlük kompleksiyle aslında olduğundan büyük görünmek ve bu şekilde kolay yoldan başarıya ulaşmak istemekte, kendisine bir gurur ve üstünlük duygusu sağlamaya çalışmaktadır. Kısacası Adler'e göre aşağılık ve üstünlük kompleksi, nevrozlu insanlarda sıklıkla bir arada görülür. Ancak bu kişiler üstünlük komplekslerini ikide bir açığa vurmakla birlikte, kendilerindeki aşağılık kompleksinin hiç farkında değildirler. Aşağılık duygusu ve üstünlük çabası her insanda bulunan özelliklerdir. Bunlar tek başlarına bir hastalık olmayıp, bireyin sağlıklı, normal çabaları ve gelişimi için uyarıcı rol görürler. Aşağılık duygusu insanı egemenliği altına aldığında, onu iyi işler yapmaya teşvik etmek bir yana, depresif ve gelişim gücünden yoksun duruma sokarak patolojik bir nitelik kazanır. Bu durumda üstünlük kompleksi, aşağılık kompleksine yakalanmış bir kişinin güçlüklerden kurtulabilmek için izlediği yollardan biridir. Kişi gerçeğin aksine kendisinin üstün olduğunu kurgulayarak, kendi kendini yanıltarak elde ettiği bu sözde başarıyla katlanamadığı bir durumun, yani başkalarından aşağı oluşunun acısını çıkarmaya çalışır. Normal insanlarda sağlıklı bir üstünlük çabası bulunur. Ancak üstünlük kompleksine rastlanmaz. Doğum sırası. Kişilik gelişiminde sosyal bağlamın etkisi üzerindeki vurgusuna paralel olarak Adler kişilik gelişiminde doğum sırasının etkisi üzerine odaklanmıştır. Ancak Adler doğum sırası konusundaki iddialarıyla belirli bir sırada doğan çocuğun kaçınılmaz bir biçimde belirli kişilik özelliklerine sahip olacağını iddia etmemiştir. Doğum sırası ile ilgili ortaya attığı görüşleri, çocukların ne gibi problemlerle karşılaştıklarını ve bu problemlere nasıl çözüm bulduklarını keşfetmek amacıyla oluşturmuştur. Çocuklar aynı anne babaya sahip olmalarına ve de aynı aile ortamı içinde büyümelerine rağmen birbirine eş sosyal çevrelere sahip olmamaktadırlar. Bir diğer kardeşten büyük ya da küçük olmak, diğer kardeşlerin gelişine bağlı olarak çeşitlilik gösteren ebeveyn tutumlarına maruz kalmak, yaşam tarzının oluşumunu etkileyen kendine has koşulları oluşturmaktadır. Adler'e göre çocuğun aile içindeki doğum sırası kayda değer bir önem taşımaktadır. Özellikle de aile içindeki pozisyona eşlik eden durumun nasıl algılandığı önemlidir. Algılar kaçınılmaz bir biçimde özner olacağı için de herhangi bir sırada doğan bir çocuk herhangi bir yaşam tarzı geliştirebilir. Ancak genelde belirli kişilik özellikleri belirli doğum sırasına sahip çocuklarda görülmektedir. Buna bağlı olarak Adler 4 farklı doğum sırası pozisyonu üzerinde durmuştur. Bunlar ilk çocuk, ikinci çocuk, parantez içerisinde sonradan doğan ya da ortanca çocuk, en küçük çocuk ve tek çocuktur. İlk çocuk. Adler'e göre ilk çocuk belirli bir süre tek çocuk olmanın verdiği imrenilir pozisyona sahiptir. Genellikle ebeveynler yeni doğan çocukları için her şeyin en doğrusunu yapma arzusu içinde olup kendilerini tamamıyla ona adarlar. Bu şekilde ilk çocuk ebeveynlerinin bölünmemiş ilgi ve sevgisini alır. Bu durum ikinci bir çocuğun doğumuna dek sürer. Bu olay çocuğun durumunu ve dünyayı algılayışını dramatik bir biçimde etkiler. Adler ilk çocuğu tahtını yitirmiş kral olarak adlandırmakta ve durumun oldukça travmatik bir deneyim olabileceğini belirtmektedir. Çünkü el üstünde tutulan, nazlı yetiştirilen, anne babasının pervane gibi etrafında dönüp durmasına alışmış olan çocuk, küçük bir kardeşin dünyaya gelmesiyle apar topar yeni bir konuma uyum sağlamak zorunda kalır. Bundan böyle, anne babasının sevgisini kendisine rakip biriyle paylaşmak zorundadır. Böyle bir değişiklik ilk çocukları her zaman derinden etkiler. Küçük kardeşinin anne babanın sevgi ve ilgisini kazanıyor olduğunu gören ilk çocuğun doğal eğilimi, mücadele ederek ailedeki üstün yerini tekrar kazanmaya çalışmak olacak. Ancak ailede ilginin odağı olma yolundaki bu mücadele sonuçsuz kalacaktır. İlk çocuk ne kadar uğraşırsa uğraşsın hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır. Anne baba ilk çocuğun bu talebine karşı kayıtsız ve hoşgörüsüz davranacak, hatta onun bu yoldaki çabalarını cezalandırabilecektir. İlk çocuk sonuçta anne babasının kendisini bu talebini karşılayamayacağını anlar. Bu aile mücadelesinin sonucunda ilk çocuk kendisini soyutlamaya yönelir ve diğer insanların sevgi ve onayı olmaksızın ve bağımsız bir biçimde ayakta kalmayı başarmaya çalışır. Adler, ilk çocuğun daha sonraki yaşamında tutucu, güç yönelimli ve liderliğe yatkın bir kişiliğe sahip olabileceğini belirtmiştir. Aile içindeki diğer çocuklar da başlangıçtaki konumlarını daha sonra kaybetme deneyimleri yaşarlar. Ancak bu kaybı ailedeki en büyük çocuk kadar acı biçimde hissetmezler. Çünkü daha önce başka kardeşlerle birlikte yaşamış olmak gibi bir deneyimleri vardır ve anne babanın ilgi ve sevgisine hiçbir zaman tek başlarına sahip olmamışlardır. İkinci çocuk. Adler'e göre ikinci çocuğun aile içindeki konumu diğer çocuklarınkiyle kıyaslanamayacak kadar değişiktir. İkinci çocuk anne babasının sevgisini doğduğu andan başlayarak en büyük çocukla paylaşır. Bu nedenle ikinci çocuğun sosyallik duygusu en büyük çocuğunkinden daha gelişmiş durumdadır. Bununla birlikte ikinci çocuk neredeyse doğduğu günden beri onu uyaran ve hatta ona meydan okuyan bir rakibe sahiptir. Bu nedenle genellikle ikinci çocuk ilk çocuğun sergilediğinden daha hızlı bir gelişim hızına sahip olacaktır. Örneğin ikinci çocuk yürümeye ya da konuşmaya ilk çocuğun başladığından daha erken bir yaşta başlayabilir. Adler'e göre ikinci çocuk sürekli bir yarış içinde olduğunu, bir iki adım ötesinde geçmesi gereken birileri olduğunu ve acele edip geçmesi gerektiğini hissedecektir. Bu durumun bir sonucu olarak ikinci çocuklar oldukça yarışmacı ve hırslı olma eğiliminde olacaklardır. Yaşam tarzları genellikle kendilerinin kardeşlerinden daha iyi olduğunu kanıtlamaya yönelik olacaktır. Bu nedenle ikinci çocuğun başarı yönelimli olacağını belirten Adler, aynı zamanda ikinci çocukların gerçekçi olmayan hedefler oluşturma ve nihayetinde başarısızlığa uğrama olasılıklarının da çok fazla olduğunu belirtmiştir. En küçük çocuk. En küçük çocuğun durumu birçok yönden kendine özgüdür. Bir aile içinde en küçük çocuk dışındaki çocukların her birinin peşine takılmış bir başka çocuk vardır. Her çocuğun tahtından indirilmesine karşın en küçük çocuk için böyle bir şey söz konusu değildir. Hiçbir zaman en büyük çocuğun yaşadığı tahtını yitirme durumunu yaşamamakla birlikte, ailenin en küçüğü olarak yalnızca anne babasının değil, diğer aile üyelerinin de ilgi ve sevgisine sahip olabilir. En küçük çocuk her zaman ailenin en küçüğü olarak kalır ve büyük ihtimalle diğer çocukların hepsinden daha çok şımartılır. Bu nedenle şımartılıp nazlı yetiştirilen bir çocuğun karşılaştığı güçlükler en küçük çocuk için de söz konusudur. Bir diğer noktada önündeki modeller açısından değerlendirildiğinde en küçük çocuğun kendisinden büyük, güçlü ve daha ayrıcalıklı kimselerle yarışmak zorunda olduğu için bağımsızlık eksikliği ve güçlü yetersizlik duyguları geliştirebilmesidir. Ancak en küçük çocuk pek çok uyarıcı ile karşı karşıya kaldığı ve rekabet konusunda sayısız olanak kendisini beklediği için çoğunlukla olağanüstü denilecek kadar iyi gelişir ve önüne çıkan engelleri diğer kardeşlerinden daha kısa sürede aşar. Kardeşlerinin hepsini geride bırakıp öne geçer. Bunun bir sonucu olarak da en küçük çocuk çoğunlukla ailedeki en hızlı yüzücü, en iyi müzisyen, en yetenekli sanatçı ya da en hırslı öğrenci olur. Ancak yine de sorunlu çocukların büyük bir bölümünü en küçük çocuklar oluşturur. Bunun nedeni de tüm aile üyelerinin en küçük çocuğu şımartmasıdır. Böylesine nazlı büyütülmüş bir çocuk asla bağımsızlığına kavuşamaz ve kendi çabasıyla bir şeyler elde etme cesaretini yitirir. Tek çocuk. Tek çocuk yarışması gereken herhangi bir kardeşe sahip olmamak gibi kendine özgü bir pozisyona sahiptir. Bu gerçek anne tarafından şımartılmaya yatkınlıkla da birleştiğinde çoğunlukla tek çocuğu baba ile yoğun rekabet içine sürükler. Çünkü yarışacak ne bir erkek ne de bir kız kardeşe sahip olan tek çocuk yarışacak kimse olmayınca babasını bir rakip olarak karşısına alır. Tek çocuk büyük olasılıkla anne tarafında da şımartılacaktır. Anne tek evladının kaybedeceği korkusuyla ona karşı aşırı koruyucu ve kollayıcı bir tavır sergileyebilir. Adler'e göre bu durum Freud'un Oedipus kompleksi olarak adlandırdığı soruna yol açabilir. Annesi tarafından şımartılan çocuk annesine aşırı düşkün olup babasını dışlayabilir. Bunu engellemenin yolu anne ve babanın işbirliği içinde her ikisini de sevecek bir çocuk yetiştirmeleridir. Ancak çoğunlukla babalar çocuklarıyla anneler kadar ilgilenmedikleri için çocuk annesine güçlü bağlarla bağlanmış olacak ve herkesten ilgi ve koruma bekleyecektir. Bağımlılık ve ben merkezcilik bu tür yaşam tarzının önde gelen nitelikleridir. Tek çocuğun bir başka sıkıntısı da bir kardeşi olacağı korkusudur. Tek çocuk her zaman ailenin bütün ilgi ve sevgisini üzerinde toplamak istediği ve böyle bir şeye gerçekten hakkı olduğuna inandığı için birinin çıkıp bu konumunu sarsmaya kalkmasını büyük bir haksızlık olarak görür. Çocukluğu boyunca ailenin ilgi odağı olmaya devam eden tek çocuk, ileriki yaşamında da ailesindeki gibi sevgi ve ilgi odağı olmak isteyecektir. Ancak daha sonraki yaşamda artık ilginin merkezi olmadığını keşfettiğinde acı bir farkındalık ortaya çıkacaktır. Hiçbir zaman merkezdeki yerini yitirmeyen ve kardeşleriyle yarışmak zorunda kalmayan tek çocuk, Adler'e göre akranlarıyla ilişkilerinde çoğunlukla sorunlar yaşayacaktır. Adler doğum sırasıyla ilgili görüşlerini ileri sürerken önemli uyarılarda bulunmuştur. Bu konuda sarsılmaz ve katı kurallar öne sürülemeyeceğini özellikle belirtmiştir. Daha önce de değindiğimiz gibi önemli olan sayısal sıralama değil, çocuğun aile içindeki durumudur. Büyük bir ailede bazen ortanca çocuk en büyük çocuk konumunu yaşayabilir. Örneğin kısa aralarla iki çocuk sahibi olan bir ailede, aradan yıllar geçtikten sonra dünyaya gelen bir üçüncü çocuk, kendisinden bir süre sonra bir kardeşinin dünyaya gelmesiyle birlikte Adler'in tanımladığı en büyük çocuk konumunu yaşayabilir. Ya da ailedeki çocuklar birbirinden pek çok yıl arayla dünyaya gelmişlerse, her birinde tek çocuğun özellikleri gözlenebilir. Bu durumun da çocukların gelişimi için pek elverişli olmadığını belirten Adler, bir kulak olmamakla birlikte iki çocuk arasındaki ideal yaş farkının 3 olması gerektiğini belirtmiştir. Çünkü 3 yaşına gelmiş olan çocuk bir kardeşi dünyaya geldiğinde bir ölçüde sosyal ilgi geliştirmiş şekilde davranacak ve ailede birden fazla çocuğun bulunabileceğini anlayacak kadar bilişsel açıdan olgunlaşmış olacaktır. Karakter tipolojisi. Daha önce de değinildiği gibi yaşam tarzımız, hayatımız boyunca kişiliğimizdeki ve dış dünyaya karşı yönelimimizdeki tutarlılığın nedenini açıklamaktadır. Bu nedenle bir kimsenin yaşam tarzı, onun yaşamdaki belli sorunlara ne şekilde yaklaştığı ve bu sorunları nasıl çözdüğü incelenerek anlaşılabilir. Adler'e göre iş, arkadaşlık ve sevgi her insanın yaşamda kaçınılmaz bir biçimde karşılaşacağı ödevlerdir. Adler aynı zamanda bu yaşam ödevlerinin birbirinden bağımsız olmadığını ve bunların çözümünün yaşam tarzımıza bağlı olduğunu dile getirmiştir. Her yaşam tarzı onu oluşturan kişiye özgü olduğu için kişilik tipleri ile ilgili, parantez içerisinde ya da yaşam tarzı tutumları ile ilgili yalnızca çok geniş genellemeler yapılması mümkündür. Adler yukarıda sözünü ettiğimiz 3 yaşam ödevinin çözümüne bağlı olarak bir kişilik tipolojisi oluşturmuştur. İş, arkadaşlık ve sevgi ile ilgili yaşantılarda kişinin yaklaşımını ve bu alanlardaki sorunları nasıl çözdüğüne bağlı olarak oluşturduğu bu sınıflamanın 2 boyutu bulunmaktadır. Sosyal ilgi ve etkinlik derecesi. Sosyal ilgi, kişisel çıkarlardan ziyade toplumsal fayda için diğerleriyle işbirliği içinde olmayı ve tüm insanlığa karşı empati duymayı içermektedir. Etkinlik derecesi ise kişinin yaşam sorunlarının çözümü yönündeki hareketliliğini, canlılığını ve enerji düzeyini ifade etmektedir. Her insan bu anlamda farklı enerji düzeylerine sahiptir ve bu bireysel farklılıklar uyuşukluktan aşırı hareketliliğe kadar uzanabilir. Etkinlik derecesinin yıkıcı ya da yapıcı oluşunu belirleyen ise sosyal ilginin düzeyidir. Adler bu doğrultuda 4 temel yaşam tarzı tutumunu belirlemiştir. Aşağıda açıklanan bu yaşam tarzlarından ilk üçü, baskın, alıcı, kaçınan sosyal ilgi yönünden zayıftırlar. Ancak etkinlik derecesi açısından birbirinden farklılaşırlar. Dördüncü tarz ise sosyal yetkin, hem yüksek etkinlik derecesine hem de yüksek sosyal ilgi düzeyine sahiptir. Adler tarafından tanımlanan 4 kişilik tipi şu şekilde sıralanabilir. Baskın tip. Adler'e göre bazı insanlar çocukluklarından başlayarak tüm yaşamları boyunca gerçeğe karşı az çok dominant bir tavırla yaklaşırlar. Bu tavır onların tüm ilişkilerinde ve yaşam sorunlarına yaklaşımlarında açıkça görülür. Atılgan, saldırgan, aktif kimselerdir. Etkinlik dereceleri yüksektir, ancak sosyal olmayan bir tarzda aktiftirler. Bu nedenle karşılarına kendilerini sınavdaymış gibi hissetmelerine yol açan bir durum çıktığında, bu tip insanlar antisosyal bir tavır alır. Bu tipin daha aktif olanları karşılarındaki kişiye doğrudan saldırır. Serseri, zorba, tiran, sadist olurlar. Baskın tipteki insanlar diğerlerinin ihtiyaçlarını, çıkarlarını, refahını dikkate almadan davranırlar. Dış dünyaya karşı yönlendirici bir tutuma sahiptirler ve yaşam ödevlerine düşmanca ve antisosyal bir tarzda karşılarlar. Alıcı tip. En yaygın olan tiptir. Her şeyi başkalarından bekler ve dış dünyaya karşı asalak tarzda bir tutuma sahiptir. Bu tipteki insanlar ihtiyaçlarının çoğunu diğer insanlara yaslanarak giderirler. Sosyal ilgileri yetersizdir. Yaşamda diğer insanlardan mümkün olduğunca fazla şey almakla meşguldürler. Az da olsa sosyal ilgileri olduğu için genellikle diğer insanlara zarar vermezler. Ancak yaşam sorunlarını çözmeye hazırlıklı değildirler. Kaçınan tip. Ne yeterli sosyal ilgiye ne de kendi sorunlarını çözecek etkinlik derecesine sahiptirler. Başarıyı istemekten çok başarısızlıktan korkarlar. Bu yüzden de sorunlarını çözmekten kaçınarak başarılı hissetmeyi tercih ederler. Bu nedenlerle yaşam ödevlerinden kaçarlar. Herhangi bir başarısızlıktan sakınmak için yaşamdaki tüm sorunlarından kaçma eğilimindedirler. Bu özellikler de onları yaşam sorunları karşısında yetersiz kılar. Sosyal yetkin tip. Gelişmiş, olgunlaşmış bireye örnek teşkil eder. Yüksek düzeyde sosyal ilgi ve yetkinlik derecesine sahiptir. Diğer insanlara içten bir yakınlık duyarlar ve onlarla bir bütünlük duygusu içindedirler. Yaşam ödevlerini sosyal sorunlar olarak değerlendirirler. Bu sorunları çözmenin işbirliği, kişisel cesaret ve başkalarının iyiliği için istekli olmaya gerektirdiğini bilirler. Yukarıda sunulan kişilik tipolojisi incelenirken, Adler'in insanları 4 kategoriye ayırmaya çalışmadığı kesinlikle unutulmamalıdır. Adler'e göre dünyada ne kadar insan varsa o kadar çeşitli yaşam tarzı vardır. Bu tanımlamalar çok genel anlamda yapılan sınıflandırmalardır ve insan davranışlarını ve kişiliği Adler'in bakış açısından anlayabilmemizde bize yardımcı olurlar. Adler, tipleri tanımlarken yapmak istediği şeyin bireyler arasındaki benzerlikleri daha kolay algılanıp anlaşılır hale getirmek olduğunu ve geliştirdiği tipolojinin bu amaçla kullanılacak bir araç olmaktan öte bir anlamı olmadığını özellikle vurgulamıştır. Eleştiriler ve değerlendirme. Adler'in kuramı da Freud ve Jung'un kuramları gibi bilimsel olarak sınanması ve yanlışlanması pek mümkün olmayan kavramlar içeriyor olması nedeniyle eleştirilmiştir. Bununla birlikte Adler'in kuramı yol açtığı ampirik çalışmaların sayısı açısından ele alındığında olumlu şekilde değerlendirilmektedir. Her ne kadar yanlışlanması mümkün olmayan kavram ve ilkeler içerse de ampirik olarak incelenebilecek önermeler sunmuş olması, bu kurama dayalı olarak birçok araştırmanın yapılabilmesini sağlamıştır. Adler'in kuramı aynı zamanda uygulayıcılar açısından da faydalı bir kuram olarak değerlendirilmektedir. Kendisi de bir kişilik kuramının anne babalar, öğretmenler, terapistler ve sonuçta herkes için yalın ve faydalı bir rehber oluşturması gerektiğini düşündüğü için kitaplarında uygulamaya dönük birçok öneriye yer vermiştir. Adler'e yöneltilen temel eleştirilerden biri, kuramında yer verdiği birçok kavramı işe vurup bir biçimde tanımlanmış olması ya da bu kavramların işe vurup bir biçimde tanımlanmaya uygun olmamalarıdır. Ancak yalınlık ve iç tutarlılık gibi ölçütler açısından bakıldığında Adler'in kuramı yine olumlu şekilde değerlendirilmektedir. Her ne kadar kuramdaki bu yakınlık zaman zaman onun bir zayıflığı olarak değerlendirilmiş olsa da Adler bu eleştirileri psikoloji sisteminin yalınlaştırmanın kendisinin tam 40 yılını aldığını belirterek yanıtlamıştır. Adler'in insanın doğasına ilişkin iyimser bakış açısı ve öznel algılar üzerindeki önemli vurguları genellikle olumlu katkılar olarak değerlendirilmektedir. kişiliğin biçimlenmesinde sosyal faktörlere verdiği önem, kendisinden sonraki birçok kuramcı tarafından da benimsenmiştir. Adler'in bireysel psikoloji ekolü fenomenolojik tedavi yaklaşımının ilk örneği olarak kabul edilmekte ve bu yüzden günümüzde de önemini koruduğu düşünülmektedir. Freud sonrası psikanalitik akım ve çağdaş psikoloji ve psikoterapi akımları üzerine önemli etkilere sahip olan Adler'in kuramı farklı noktalarda eleştirilmiş ve uzunca bir süre hak ettiği değeri almamış olmasına rağmen özellikle 1970'lerden sonra daha yaygın bir biçimde kabul görmeye başlamıştır. Kendisi de Adler'den etkilenmiş olan Maslow, Sullivan, Horney, Rogers, May ve Ellis gibi kuramcıların çalışmalarında önemli etkilere sahip olan Adler'in kuramının önemini o yıldan yıla daha da haklı çıkıyor diyerek belirtmiştir. Kimilerine göre de bilişsel ve sosyal faktörler üzerindeki vurgusuyla Adler, zamanının çok ötesinde günümüz psikoloji akımlarıyla daha uyumlu bir kuram ortaya koymuştur. Ayrım sonu. Sayfa 61.